Ayrım 5.
İki kat aşağı indim. Burası çok geniş bir koridor ve bir salondu. Koridorun iki yanında kapılar vardı. Her kapı önündeki sandalyede bir odacı oturuyordu. En yanımdakine, "Müdür beyin odası hangisi?" dedim. Kafasını kaldırıp burnunun ucuyla bir yer gösterdi. Gösterdiği yerdeki kapı önünde duran adama, "Müdür beyin odası burası mı?" dedim. Başıyla kapı üstündeki pirinç levhayı işaret etti. "Okuman yok mu?" dedi. Levhada müdür muavini yazılıydı. "Müdür beyin odası hangisi?" Burnuyla salonu işaret etti. O yana gittim, orada üstünde levha olmayan üç kapı vardı. Yaşlıca bir adam da pencere pervazına dayanmış gazete okuyordu. Yanına sokulup, "Affedersiniz," dedim, "acaba müdür beyin odası hangisi?" Başını gazetesinden kaldırmadan, "Hangi müdür?" dedi. Ben susunca, "Birinci müdür mü, ikinci müdür mü, yoksa üçüncü müdür mü?" diye ekledi. "Kaçıncı olduğunu bilmiyorum, adı Çetin'dir." "Ha, şu inceden delikanlı, omuzları düşük değil mi? Hani süzük gözlü, hem de dişlek." Bu kadar terbiyesizlik olur. Biraz sert, "Çetin Bey hangisiyse işte o," dedim. "Bildim bildim, saçı tepeden dökük olan. Tamam, benim dediğim, body body yürüyor, o mu? Konuşurken ne dediği anlaşılmıyor pek. Evet, o olacak. Siz demek baş müdürü arıyorsunuz. Hani basık burunlu. Evet, baş müdür, ne yapacaksınız?" Çok sinirlenmiştim. "Size ne?" dedim. "Ben baş müdür beyin odacısıyım. Özel kalem müdürü yok mu?" "Var, ne olacak?" "Haber verin görmek istediğim. Odası hangisi? Randevunuz var mı?" "Hayır." "Baş müdür beyefendiyle randevusuz görüşülmez. Siz bir haber verin bir kere de. Her geleni biz içeri alsak olur mu?" Kartımı çıkarıp verdim. "Bunu götürün kendisine." Kartı aldı, gönülsüz gönülsüz yürüdü. O üç kapıdan birinden girdi. Evet, girdi girmesin ama bir daha çıkmadı. Umudumu kesince indim aşağı, çıktım gittim. Sonra birden telefon etmek aklıma geldi. Yakındaki postaneden Çetin'e telefon ettim. Beni tanıyınca pek sevindi. "Ne olur bana uğrar mısınız?" dedi. "Şimdi geliyorum," dedim. Büyük kapıdan girer girmez Çetin'i beni bekler buldum, sarılıştık. "Ben de size gelecektim ağabey ama nerede oturduğunuzu bilmiyordum. İyi ki geldiniz," dedi. Asansörle çıkarken, "Mahcup ettin Çetin," dedim. "Ne diye kapıya çıktın benim için?" Güldü, herhalde asansörcü duymasın diye. "Ona da anlatırım," dedi. Odasına girdik. Gerçekten göz kamaştırıcı bir baş müdür odası. "İlahi Çetin," dedim, "gencecik kalmışsın. Liseliler arasına girsen kimse seni yadırgamaz. 30 oldun mu?" 33 olduk ağabey." 33 yaşında kazandığım bu mevki çok önemli. Yeni ödevini kutlamaya gelmiştim. "Hoş, sen 30 bile göstermiyorsun ya." "Evet, o yüzden de burada beni kimse baş müdür yerine koymuyor. Ben sizi demin kapıda karşılamasaydım ne yapsanız benim yanıma gelemezdiniz. Daha önce gelip de kendisiyle görüşemediğimi söylemedim. Beni burada kuşattılar, iyice sardılar. Kimseyi yanıma bırakmıyorlar." Söylediklerine pek şaştım. "Peki seni böyle herkesten saklayan kim?" "Ben de anlatmak, içimi dökmek ihtiyacındayım. İyi ki geldiniz. Avrupa'dan döndükten sonra bana önce Ankara'da iş verdiler. Sonra iki derece birden terfi ettirdiler. İşte buraya baş müdür atandım. Benden önceki baş müdür yaşlıca, kerli ferli, enseli göbekli bir adam. Beni böyle görünce pek şaştı, küçümseyerek, "Maşallah, pek de gençmişsiniz efendi oğlum. İnşallah muvaffak olursunuz," dedi. Boyuna efendi oğlum demesine sinirleniyordum. Bir seferinde, "Benim ismim Çetin," dedim. Bozuldu ama bana hem de herkesin içinde, memurların, odacıların yanında "efendi oğlum" demeye devam etti. Dairenin, işlerin devri teslimi sırasında sık sık "tecrübe de lazım, tecrübe çok mühimdir efendi oğlum" deyip duruyordu. Anladım, herif bilgisizliğinin aşağılık duygusu altında eziliyor. Oğlu yaşında birisinin yerini almasını bir türlü kendisine yediremiyor. "Efendi oğlum, bir müşkiliniz olursa bizim odacı Abdül dayı vardır, ona sorar danışırsınız. Odacı Abdül dayının size büyük yardımı olur," dedi. "Beyefendi, rica ederim, ben işlerimi odacıdan öğrenecek değilim," dedim. "Yo, öyle söylemeyiniz efendi oğlum," dedi. "Odacı kapıcı deyip de geçmemeli. 26 yıllık devlet memuruyum. Bugüne kadar mühim mevkilerde bulundum. İtiraf edeyim ki odacılardan çok istifade ettim. Onlardan çok şeyler öğrendim. Hele bu Abdül dayı çok tecrübelidir. Kendisinden istifade etmeniz menfaatiniz icabıdır." Böyle söyleyip zile bastı. Gelen odacıya, "Abdül dayı yeni baş müdür efendi oğlumuz, pek genç ve tecrübesizdir," dedi. "Onu benden hiç ayırt etme. İşler benim zamanımda olduğu gibi tıkır tıkır yürütülmelidir. Hadi göreyim seni, iyiliğini ondan esirgeme." "Odacı bizim de oğlumuz sayılır, yardım vazifemiz," dedi. Odacıya, "Çıkın dışarı," dedim, çıktı. Eski baş müdür gereksiz yere beni korur görünerek otoritemi kırmaya çalışıyordu. Devri teslim işinin bittiği gün, "Şimdi de müsaade ederseniz sizi arkadaşlara tanıştırayım efendi oğlum," dedi. "Zahmet buyurmayınız beyefendi," dedim ama dairede ikimiz yan yana oldukça herkes onun sözünü dinliyordu. Dışarıdaki salonda müdürler, yardımcıları, memurlar toplandılar. Eski baş müdür beni korur bir davranışla koluma girip salona çıkardı. Bilirsin ağabey, ben yumuşak başlı insan değilimdir. Ama içimden nasıl olsa defolup gidecek, bir daha suratını görecek değilim ya diyordum. Eski baş müdür bir elini omuzuma koyup oradakilere, muhterem arkadaşlar, benim yerimi alan yeni baş müdürünüzü sizlere takdim ediyorum dedikten sonra, o kadar kişinin içinde bir çocuk sever gibi çenemden tutarak, pek genç olan baş müdür efendi oğlumuza hürmetle kusur etmeyeceğinize eminim dedi. Bu sefer de yanağımdan bir makas aldı. Hay Allah belasını versin, herif beni çok kötü bir duruma düşürdü. Ya Allah deyip suratına iki tokat aşk etmek var ama rezillik olacak. Dönüp odaya girmek var, o da olmaz. Sinirden ne yapacağımı bilemiyorum. İşte o şaşkınlık içinde sözüm ona işi bozuntuya vermemek için gülümsemeye çalışıyorum. O arada bir sözde sevgiyle yanağımı sıkarak devam ediyor konuşmaya. Muhterem arkadaşlar, akıl yaşta değil başta dedikleri çok doğrudur. Yeni baş müdürümüzün bu kadar genç olduğuna bakıp da aldanmayınız. Kendileri Avrupa'da ihtisaslarını yapmış ve pek çok kitap okumuş bir delikanlıdır. Bana olan hissiyatınıza güvenerek mesai arkadaşlarımın yeni ve genç baş müdür efendi oğlumuzun her emrine itaat edeceklerini biliyorum. Sizler de muhterem arkadaşlarım, yüksek tecrübelerinizi lütfen baş müdür efendi oğlumdan esirgemeyiniz. Malumdur ki tecrübe mühimdir. Tecrübelerinizden genç baş müdürünüz efendi oğlumu mahrum etmeyeceğinize söz veriyor musunuz? Bir kahkaha arasında veriyoruz sesi yükseldi. Kıpkırmızı olmuşumdur herhalde yüzüme basan ateşten. Ben de bir iki söz söyleyeyim de şu herifi iki paralık edeyim dedim. Yine gülümsemeye çalışarak müsaade ederseniz diye söze başlamıştım ki eski baş müdür beni iki kolun arasına alarak yüzümü iri göğsüyle kapatıp lafımı ağzıma tıkadı. Boğulacak gibi oldum, çırpındım. Eski baş müdür iki yanağımdan öpüp elini de havaya kaldırarak oradakilere Allah'a ısmarladık arkadaşlar deyip yürüdü. Hem de ağlıyordu. Salonu dolduran onca insan, hepsinin gözleri yaşla. Hatta kadınlar da hıçkırarak eski baş müdürün arkasına düşüp onu kapıdan geçirip uğurladılar. Ben orada bir başıma kala kaldım. Biz Ankara'dan buraya taşınınca kesemize elverişli bir kiralık ev bulamadık. Baldız'ın evine misafir olduk. Bir yandan da ev arıyoruz. Kiralar çok yüksek, bir türlü uygun ev bulamıyoruz. Buraya gelince dairede herkes bana babacan bir tavır takınıp efendi oğlum diyor. Biraz yaşlıca kadın daktilolar bile efendi oğlum diyorlar. Ağabey deli olacağım. Efendi oğlum aşağı, efendi oğlum yukarı. Sanki bu dairenin baş müdürü değilim de buradaki memurların korudukları bir öksüz oğlanım. Bir de dairede dönen işleri inceledim ki rezalet, ama ne rezalet. En basit işler içinden çıkılmaz, karma karışık. Sebebini hemen anladım. Dalaverelerin dönmesi için işleri iyice karıştırmışlar. Nereye elimi atsam karma karışık ve kesinlikle içinden çıkılmıyor. Sorumlu bulunamıyor. Çünkü odacıdan kapıcıdan tut en baştakine kadar dalavereli işlerde hepsinin kendi derecesine göre parmağı var. İşleri düzeltip yoluna koyabilmek için geç vakitlere kadar burada çalışıyordum. Dışarıda benim bir odacım var ya, her zamanki gibi sululuğa kaçan bir samimiyetle girdi içeri. Efendi oğlum dedi, siz bana eski baş müdürümüzün emanetisiniz. Birden tepem attı. Çık içeri bağırdım. Yaramaz çocuğunun kusurunu görmezden gelip affeden bir baba davranışıyla, baş üstüne efendi oğlum, çıkayım ama beni bir dakika dinleyin, bir çift sözüm var dedi. Ben çık dışarı diye barbar bağırıyorum, o bir yandan efendi oğlum diye anlatıyor aldırmadan. Efendi oğlum, işe başladığınızdan beri her sabah daireye erkenden geliyorsunuz. Küçük memurlarla birlikte aynı saatte dairede oluyorsunuz efendi oğlum. Sonra da onlarla aynı saatte, hatta daha geç çıkıyorsunuz daireden. Efendi oğlum, böyle devam ederseniz ufak memurlardan bir farkınız kalmaz ki. Sonra efendi oğlum zat halinize hürmetle kusur etmeye başlarlar. Affedersiniz efendi oğlum, tecrübeye boş vermek doğru değil. Ben 24 yıldır buradayım. Elimden çok müdürler geldi geçti. Babanız yaşındayım efendi oğlum. Çık çık çık içeri. Kafasına bir şey atacağım, başım derde girecek. Hemen odacın işine son verdim. Defol, bir daha seni bu dairede görmeyeceğim. Biraz sonra benim muavinimle ikinci müdür geldiler. İkisi birden başladı. Biri sözünü bitirmeden öbürü başlıyor. Efendi oğlum, siz haklısınız ve fakat bu adam bu dairenin emektarıdır. Gene zat haliniz bilirsiniz efendi oğlum, ama odacıyı çıkarmasanız iyi olur. Biz sizin muvaffakiyetinizi isteyen tecrübeli arkadaşlarınız olarak efendi oğlum. Onlar gitti, başkaları geldi. Anladım ki bunlar odacısından müdürüne kadar kenet olmuşlar. Odacıyı çıkarsam işlerin hepsi bana düşman olacak. İşler büsbütün aksayacak. Benim odacının yerini değiştirdim. Bu sefer de o tecrübeliymiş, yine onu kullansam iyi olurmuş. Bir günde odamda çalışırken yine bu odacı geldi. Efendi oğlum dedi, müsaade edersen sözüm gücüne gitmesin, siz bana eski baş müdürümüzün hatırasısınız. Dairenin bütün işini kendiniz yapmaya kalkıyorsunuz efendi oğlum. Bırakın da işleri başkaları yapsın ki, siz yaparsanız olmaz ki efendi oğlum. Sinirden güldüm, peki peki diye savuşturdum. Başka bir gün de geldi, efendi oğlum dedi, siz kim olsa odanızı alıp konuşuyor, hemen işini görüyorsunuz. İşleri bu kadar çabuk görünce kıymetiniz kalmıyor. İşin de kıymeti yok. Vatandaş gidip gelmeli ki işinin zorluğu olduğunu anlasın. Ben vallahi sizin için söylüyorum. Odacı diye artık bize itibar eden kalmadı. Gelen odanıza dalıyor efendi oğlum. Başka bir gün de gelip randevusuz kimseyle konuşmamamı öğütledi. Benimle görüşmek isteyenler bir hafta önceden randevu almalı da benim bir işim çıkmalı, gene de benimle konuşamamalıymışlar. Bana gelesiye odacılarla, kapıcılarla, memurlarla, öteki müdürlerle konuşmalıymışlar da en sonunda bana gelmeliymişler. Efendi oğlum, yoksa sana metelik veren olmaz. Baş müdür dediğin oturaklı olur, okkalı olur. Anlıyorum, işin iç yüzü pislik. Bu dairede aylığıyla geçinen yok. Hepsi kendisine görevinin dışında bir takım işler bulmuş. Böylece havadan para kazanıyorlar. Benim yüzümden odacıların aldığı bahşişler, paralar, avantalar kesiliyor. Ben bir yandan bu daireyi nasıl düzeltip işleri yoluna koyacağım diye uğraşırken bizim evdekiler de kiralık bir ev arıyorlar. Bir ev bulmuşlar, kirası 600 lira ama sahibi peşin istiyormuş. Karım, apartmanın sahibi senin dairede çalışıyormuş dedi, kendisiyle görüş, belki yıllık kiradan vazgeçer. Kimmiş dedim, dairenin müdürlerinden biri olacak dedi, adı Abdüsselam Bey. Bizim dairede bu adda kimse yok. Pazar günü ben de karımla gidip tutacağımız evi gördüm. 3 katlı koca bir apartmanın geniş bir dairesi. Sahibi de içinde bir dairede oturuyormuş. Bir de adamı görelim ki benim odacı Abdüldayı değil mi? Abi, insan deli olur. Ben kiralık ev bulamıyorum. Benim odacının apartmanı var. Sözü uzatmadan karımın yanında bana, efendi oğlum dedi, siz bana eski baş müdürün mirasısınız. Sizden yıllık almasam da olur. 6 aylık peşin verin, uyuşalım. Sesimi çıkarmayınca, İsteseniz buranın yıllık kirasını bir ayda çıkarırsınız evvel Allah dedi. Nasıl dedim? Görüşmeye gelen herkesi yanınıza salmasak yeter. Odacı olarak bize iş düşürmüyorsunuz ki dedi. Sözü uzatmadan döndüm. İşte böyle ağabey. Burada işe başlayalı yakında 2 ay olacak. İşi neresinden tutup hangi birini düzelteceğimi şaşırdım. Hepsi kenet ve birbirine bağlı. Bir bozukluğa parmak bassam çorap söküğü gibi hepsi çözülecek. Bakalım ne yapacağım? Dairede şimdi beni muhasara altına aldılar. Yanıma kimseyi var. İşi olanlara türlü zorluklar çıkarıyorlar. Önlemek için aşağı kata danışma memurluğu koydurdum. Kapıcılar, odacılar danışma levhasını kapıyor, kimseye göstermiyorlar. Onun için seni karşılamaya aşağıya indim. Yoksa ne yapar eder seni yanıma bırakmazlardı. 10-15 gün gelip gidip de beni göremeyenler var. Çetin'e bu durumda ne yapmayı düşünüyorsun dedim. Ankara'ya gidip bakanı göreceğim dedi. O da yeni bakan oldu. Tanırım kendisini, çok iyi bir adamdır. Her şeyi anlatacağım kendisine. Peki ne isteyeceksin ondan? Bu dairenin memurlarını toptan değiştirmez. Başka yere nakledip buraya yeni memurlar almazsa burası düzelmez. Hiç olmazsa 1/3'ü değişmeli. İnşallah dedim. Üzüntüyle ayrıldım Çetin'den. Birkaç ay sonra Çetin'in istifa ettiğini duydum. Bir gün vapurda karşılaştım onunla. Pek üzgündü. Neden istifa ettiğini sordum, anlattı. Bakana gidip anlattım her şeyi. Bakan ağlayacak gibi oldu. Hepsini biliyorum dedi. Yalnız senin daireyi değil, bütün bakanlığı boşaltıp yeniden doldurmaktan başka çare yok. Ama yenisini nereden dolduracağız? Sonra buna bizim gücümüz yeter mi? Ne yapacağız öyleyse diye sordum bakana. Ya istifa edeceğiz ya da alışacağız dedi. Ben 3 ay sonra istifa ettim. Bakan dedim, o duruyor. Ama duyduğuma göre yerine başka bir bakan getireceklermiş yakında. Gazetelerin hükümette buhran var diye yazdıkları işte o. Bakanı değiştirmek bütün bakanlığı değiştirmekten kolaydır. Ne yapsınlar dedim. Bir bakanlığı değiştirmekle de iş bitmiyor ki dedi. Sen ne yapıyorsun şimdi dedim. Hiç dedi, işsizim. Çetin'i bu konuşmamızdan sonra uzun zaman görmedim. Çetin politikaya atıldı, adı gazetelere sık sık geçti. İyi bir politikacı, sonra da bakan oldu. Ama eskiden baş müdür olduğu daireyle ilgili değil, çok başka bir bakanlığın bakanı oldu. Çok yazık. Eski dairenin bakanı olsa belki o daireyi düzeltirdi. Yine de onun adına sevindim. Bakanlığı değilse de kendini düzeltti. Bakan olduğunu gazetelerde okuyunca, efendi oğlum tebrik ederim diye telgraf çekmeyi de ihmal etmedim. Hemen bir mektupla cevap verdi. Ankara'ya gidip kendisini görmemi rica ediyordu. Gittim. Bana bakanlığında bir iş verdi. Parası az, ayda 1800 lira ücret alıyorum. Ama yalnız öğleye kadar çalışıyorum. Gitmediğim günler bir şey diyen, arayıp soran yok. Ama önemli bir işim çıkmazsa her gün gidiyorum. Evde sıkıldığım için oyalanıyorum. İhtilali nasıl yaptık? Aslına bakarsanız bugün iktidarda olmak bizim hakkımızdır. İktidarın hakiki sahibi bizleriz. Şu anda iktidarda bulunmuyorsak bu bizim küçük bir şanssızlığımızdır. Tamamıyla da şanssızlık denilemez. Bizim de küçük bir kusurumuz olmadı değil. Biz ihtilali yapmış ve iktidarı ele geçirmiştik. Fakat ne yazık ki ihtilali yaptığımızı ve iktidarı ele geçirdiğimizi kimseye duyuramadık. Kimsenin haberi olmadan ve millete duyurulmadan bir ihtilal hiçbir işe yaramıyor. Düşününüz, bizim için ne feci bir durumdu. Bir gece içinde ihtilali yapıp hükümeti tamamıyla, evet tamamıyla ele geçiriyoruz. Fakat iktidarı aldığımızı millete duyuramıyoruz. Emin olunuz, biz her şeyi inceden inceye hesaplamıştık. En küçük ve uzak bir ihtimali bile gözden uzak tutmamıştık. Tarihteki ihtilallerin hiçbirisi bizimki kadar dikkatle hesaplanmamış ve yanlışsız yapılmamıştır. Yalnız bir tek şeyi unutmuşuz, takvime bakmayı. Takvime bakmış olsaydık Temmuz ortalarının Övreke'de az da olsa yağışlı geçtiğini görecektik. Her nasıl olmuşsa ihtilal telaşı yüzünden komitedeki arkadaşların hiçbiri radyodan hava raporunu dinlemeyi de akıl edememiş. Meteoroloji müdürlüğüne telefon edip hava durumunu sormayı da düşünemedik. Bizim Övreke'de genellikle Temmuz'un ortalarında birazcık yağmur serpelemesinin ne demek olduğunu bilir misiniz? Bütün hayat durur. Birkaç damla yağmur düşer düşmez radyolar çalışmaz, telefonlarda konuşulmaz, hava gazı, elektrik ve sular kesilir, vapur, tren, uçak, otobüs, otomobil, yani hiçbir taşıt işlemez. Oysa biz ihtilal için tam da Temmuz ayını uygun bulmuştuk. Çünkü Övreke'de Temmuz ayı çok sıcak olduğundan başkentimiz Matrakopolis hemen hemen bomboş kalır. Yalnız günlük geçim derdine düşmüş olan yoksullar bulunur. Nazırlar ve bütün hükümet erkanı ve Övreke'nin tanınmış kişileri sıcağa dayanamayan muhterem aileleriyle birlikte havalanmak için ya yayla şehirlerine ya da kıyı kasabalarına giderler. Temmuz ayında Övreke'nin başkenti Matrakopolis'in hükümet dairelerinde, resmi dairelerin kapılarındaki sandalyelerde uyuklayan odacılardan başka kimsecikler kalmaz. Yani hükümet bomboştur. Bu durumda ihtilal yapmak hükümet dairelerindeki odaların kapılarını açıp içeri girmekten başka bir şey değildir ki, bunu da can sıkıntısından, hadi bu gece ihtilal yapalım arkadaşlar diye aklına getiren herkes yapabilir. Gördüğünüz gibi her şeyi inceden inceye hesapladığımız halde, nasıl olup da Övreke'de Temmuz'da yağmur çiselediğini unutmuş olduğumuza hala şaşmaktayım. Ne budalalık Allah'ım. Ben Miralay Ebul Hicab ve Mülazım-ı Evvel İbni Beval ile birlikte radyo evini zapt edecektik. Birinci Ferik Hüseyin El Matraki Paşa da üç arkadaşla birlikte Hüsnü Lezzet lokantasını zapt edeceklerdi. Kaymakam Mehmet Merdibani de dört arkadaşla birlikte postaneyi ve yatılı kız lisesinin yatakhanesini zapt edeceklerdi. Stadyum ile Salhane'nin zaptı Hayyam Paşa ekibine verilmişti. Kısacası bir ihtilalde zapt edilmesi gerekli en önemli yerler için aramızda ödev bölümü yapmıştık. Hatta 4. sınıf askeri muamele memuru Kör Hamidullah Bey de, şimdi emeklidir, cezaevini zapt edecek ve şayet ihtilal muvaffak olmazsa cezaevinde en iyi yerleri kendi eliyle bizim için ayıracaktı. Yani ihtilal inceden inceye hesap edilmişti. Saat tam 00:00'da harekete geçecek ve bütün devlet dairelerini işgal edecektik. İhtilal komitesinden Miralay Şehabül Cenab Merkez Bankası'nı zapt etmeyelim deyince Ferik Ebdül Feddal niçin diye sordu. Miralay Şehabül Cenab da işe yaramayan dairelerin zaptıyla boşuna kuvvet harcamayalım dedi. Bu teklif kabul edilince işe yaramayan dairelerden Maliye Nezareti, Belediye, Nüfus ve İstatistik Umum Müdürlüklerinin zaptından vazgeçildi. Hiçbir işe yaramayan resmi daireler sayılırken işe yarayanın olmadığı anlaşılınca Miralay Ebdül Hicab işe yaramıyor diye resmi daireler zapt edilmeyecekse bu takdirde ihtilalden de vazgeçmek icap eder deyince Kaymakam Behlül, arkadaşlar unutmayınız ki işe yarar bir resmi daire bulunmadığı için biz bu ihtilali yapıyoruz dedi. Böylece niçin ihtilal yapacağımız da anlaşılmış oldu. Arkadaşlar bütün daireleri zapt ettiklerini bana telefonla bildirecekler, ben de ihtilalin muvaffak olduğunu radyodan Övrekelilere duyuracaktım. Benim sesim gayet de Davudi olduğundan radyoda konuşmak görevini arkadaşlar bana vermişlerdi. Tam harekete geçeceğimiz sırada Mülazım-ı Evvel İbni Bevval, bakalım Amerikalılar bu ihtilale razı mı? Amerikalıların rızası hilafına hiçbir ihtilalin muvaffak olmak ihtimali yoktur dedi. Benim de aralarında bulunduğum 4 kişilik bir heyetle Amerikan sefirine müracaata karar verdik. Biz Amerikan sefirinin yanına girerken 5 kişi de yanından çıkıyordu. Elimizi çabuk tutmazsak başka bir grubun bizden önce davranıp ihtilal yapacağı anlaşılıyordu. Sefir bizi gayet iyi karşıladı. Sefirle Amerikanca konuşan arkadaşımız bize, "Yahu arkadaşlar siz şu aksiliğe bakın, ihtilalin Amerikancası bir türlü aklıma gelmiyor, bilen var mı?" dedi. Ben biliyordum ama o anda heyecandan unutuverdim. Benim de aklıma gelmedi. Ve ne yazık ki sefire bir şey yapacağımı söyledik ama yapacağımız şeyin ne olduğunu anlatamadık. O zaman ben el işaretiyle sefire ne yapacağımızı anlatmaya çalıştımsa da sefir hazretleri benim el işaretlerime yanlış mana vererek fena halde bozuldu. Sefire güçlükle meramımızı anlattık. Sefir muvaffak olursanız sizi destekleriz, olamazsanız yine şimdiki hükümeti destekleriz dedi. Amerikan garantisini de aldıktan sonra ihtilali yapmak için hepimiz işlerimize dağıldık. Hiçbir mukavemetle karşılaşmadığımız için elimizi kolumuzu sallayarak radyo evinden içeri girdik. Arkadaşlardan gelecek telefon haberini beklemeye başladık. Kararlaştırdığımız zamanı 3 saat geçmiş olduğu halde hiçbir telefon haberi gelmeyince hem meraka hem telaşa düştük. Arkadaşlarımız yakalandılarsa bizi de burada kıstırıp enseleyebilirlerdi. Hükümet kuvvetleri burada işiniz ne diye bize sorarlarsa bir tedbir olmak üzere konser vermeye geldiğimizi, marşlar çalacağımızı söylemeye karar verdik. Aksiliğe bakınız ki aramızda çalgı çalmasını bilen de yoktu. Odaları dolaşarak elimize geçen çalgıları aldık. Ben bir ut bulup kendimce meşke başladım. Bir arkadaş def, biri de adını bilmediğimiz bir saz geçirdi eline. Miralay Ebu'l-Hicab'a, gidin bakın arkadaşlar hükümeti zapt etmişler mi dedim. Miralay son derecede askeri adımlarla gecenin koyu karanlığına daldı, gidiş o gidiş. Ondan da bir haber çıkmayınca mülazımı evveli gönderdim. O da dönmedi. İhtilalin fiyaskoyla sonuçlanması ihtimaliyle titremeye başladım. En iyisi hemen gidip hükümet makamlarına ihtilali ihbar ederek paçamı kurtarmaktı. Ben bunları düşünürken yanımda kalan son arkadaş, bu saate kadar arkadaşlarımız hükümet makamlarını zapt etmiş olmalıdırlar. Siz radyodan iktidarı ele geçirdiğimizi ve memlekette hiçbir değişiklik olmayacağı için vatandaşların telaşa kapılmamalarını ilan ediniz dedi. Radyoda bunu söylemek kolay dedim ama arkadaşlarımız yakalanıp şimdi hapse atıldılarsa bizim radyodan hükümeti ele geçirdiğimizi söylememiz komik olmaz mı? Biraz sonra da elektrikler söndü. Sigorta attı zannettik fakat cereyanın kesildiğini anladık. Kendimi sokağa attım. Sokaklarda tek ışık yoktu. Binecek taşıt da olmadığı için yaya olarak baş nezarete gittim. Miralay Ebu'l-Feddal oradaydı. Ne oldu ya Ebu'l-Feddal diye sordum. Yakaladın dedi. Kralı mı yakaladınız dedim. Hayır dedi, bizden başka bir ihtilal komitesi daha varmış. Onlar da bu gece ihtilal yapacaklarmış. Hükümet erkanından önce onları yakaladık. Bizden başka hiç kimsenin ihtilal yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Az sonra gelen haberlerden o gece birbirinden ayrı 4 komitenin ihtilal için harekete geçtiği anlaşıldı. Miralay Zührevi'ye, ihtilalin yapıldığını niçin bana telefonla bildirmediniz dedim. Nasıl bildirelim, telefonlar işlemiyor dedi. Bütün telefon hatlarını kesmeyecektiniz. Biz kesmedik, akşam üzeri biraz yağmur çiselemişti ya, ondan bütün telefonlar kesildi. Otomobille birini gönderip haber veremez miydiniz? Sana yağmur çiseledi diyoruz, anlamıyor musun? Yağmur çiseleyince taşıtlar işlemez, övrekede, bilmiyor musun? Peki şimdi ne yapacağız? Milletin iktidara geçtiğimizden haberi bile yok. Miralay Zührevi harekat haritasını masaya sererek üstüne satranç takımını koydu. Ebu'l-Feddal'a, zihnim o kadar karıştı ki iki el satranç oynamazsam kendimi toparlayamayacağım. Hadi buyurun satrancı albayım dedi. Millete iktidara geçtiğimizi radyodan bildirmek üzere radyo evine gitmek için yola çıktım. Yolda binbaşı Habibi ile karşılaştım. Zavallı binbaşı Habibi yoldaki çamurlardan korunmak için pabuçlarını çıkarıp kolunun altına almıştı. Beni görünce şu halime bak dedi, bizi ihtilal yapmak zorunda bıraktılar. Binbaşı Habibi hazine nezaretini zapt ettiğini fakat hazine boş olduğu için başında nöbetçi bile bırakmadan iki nezareti daha işgal ettiğini söyledi. Ferik Hayyan Paşa da ihtilalin bu kadar kolay olduğunu bilseydim bunca yıl beklemez. Daha zabit vekiliyken ihtilali yapar birden müşir rütbesine terfi ederdim dedi. Yolda buluştuğumuz arkadaşlarla birlikte Dürriyemi aldatması kolay mı marşını söyleyerek radyo evine geldik. Ben Davudi sesimle mikrofonda övrek ellere ihtilali yaptığımızı ilan ediyordum ki bir kaymakam gelerek boşuna bağırıp duruyorsunuz. Yağmur çiselediğinden beri radyo istasyonu bozuk, teknik arıza var dedi. Peki iktidarı aldığımızı millete nasıl haber vereceğiz yahu? Vatandaşlara teker teker mektup yazarak ihtilal olduğu ilan edilmez ya dedim. Ebu'l-Hicab, telefonlar çalışmaya başladı. Sağa sola telefonla söyleyelim. Onlar da birbirlerine haber versinler dedi. Ve hemen gelişigüzel bir telefon numarası çevirerek konuşmaya başladı. Biz ihtilalciler hepimiz birbirimizi kontrol altında bulundurduğumuz için Ebu'l-Hicab'ın neler konuştuğunu paralel telefondan dinliyorduk. Ebu'l-Hicab, biz ihtilal komitesi dedi. Telefondaki uykulu ses, ne komitesi diye sordu.